Ayrım 18.
Haklıydı. Sarı karışık yeşile dönmüştü gökyüzü. Ray Barnstable, efendim Sir Roger Lee'ni kıyıdan arıyorlar, görüşebilir mi? Elbette. Hava raporlarında bu konuda bir şey var mı diye sordu Forsyth. Hiçbir şey yok. Barometre bile düşmüyor. Bu sabahki uydu fotoğrafları da bir özellik göstermiyor. Bir şeyler oluyor ama. Lovejoy sesini Barnstable'ın duymaması için alçaltarak, Paul Janet O'Keefe'le yatıyor dedi. Ne? Forsyth duyduğunu kabul edememişti. Janet ile O'Keefe birlikte yatıyorlar. Ne yapmam gerekir? Forsyth duraksadı. Janet 22 yaşında değil mi? Ne çıkar bundan? Özür dilerim ama reşit olmuş artık. Art, bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ya da yapman gerektiğini. Ama serserinin biri o. Biz de o yaşlardayken serseriydik Art. Evet ama O'Keefe 22 yaşında değil. Janet'ten epey yaşlı. İyi adamdır. Benim kitabıma göre değil. Art, böyle bir şeyi tartışacak zaman mı bu? Limana sığınana kadar bekleyemez misin? Lovejoy güverteye baktı. Beklerim dedi. Özür dilerim Paul, yalnızca... Biliyorum ama üzülme artık. Hele Yellowtail'i yerine sokup buradan uzaklaşalım da. Tam dönüp de Barnstable'a patlatma emrini verecekken Sir Roger koşarak geldi yanlarına. Kaptan, bu bölgeden derhal uzaklaşmamız gerek. Ne diye sordu Lovejoy. Diana ile konuştum, çok huzursuz. Lee'nin alnından akan terleri sildi. Böylesine canlı bir tehlike belirtisiyle karşılaşmamış şimdiye dek. Neden söz ediyorsun sen diye Lovejoy sabırsızlıkla sordu. Forsyth kaptana elini salladı. Devam et. Çok büyük bir tehlike içindeyiz Paul. Sana bundan daha önce de söz etmiştim. Bana inanıyorsun değil mi? Diana kaçık değildir. Ben de değilim. Kimse size kaçık demedi. Biz de durumu beğenmedik ve limana gitmek üzereydik. Ne zaman? Sualtı teknesini alır almaz. Çok az zamanımız kaldı diye uyardı yaşlı denizci. Diana bu konuda çok ısrarlıydı. Forsyth saatine baktı. Ray, işaret fişeklerini hazırla. 5 dakika içinde kullanacağız. 1 dakika dedi telsizci. Rus gemisinden bir mesaj var. Bir süre dinledi. Evet, anlaşıldı. Forsyth'a döndü. Televizyoncuları taşıyan motor batmış. Ruslar biri dışında hepsini kurtarmışlar. Tayfalardan biri kayıp. Bize yüklemek istiyorlar. Bu yolculuk daha baştan uğursuzlukla başladı dedi Lovejoy. Ne cevap vereyim diye sordu Barnstable. Evet de başka ne diyebiliriz ki? Kıyıya dümen kırmalarını söyle dedi Sir Roger. Böyle bir işleme zamanımız yok. Sir Roger, karşımızdaki bir Rus gemisi. Onlara bir şey emredemeyiz. Tehlike konusunda uyarabilirsiniz ama. Onun kaptanı da bizim gördüğümüzü görüyor dedi Forsyth. Şey, sizin karınızla olan ilişkinizi hafife almak istemem ama yabancı bir geminin kaptanına bu tür bir kanıt da sunamam. Aptalsınız siz Bay Paul, katilsiniz. Umarım ki değilim. Ray, Knipovich'e durumumuzu bildir. İşimizi bitirirsek onlara doğru yolumuza devam edeceğimizi, aksi takdirde burada bekleyeceğimizi söyle. Baş üstüne efendim. Aptallar diye söylenen Sir Roger köprüyü terk etti. Haklı olabilir dedi Forsyth adamın arkasından. Rus yapısı dedi Bat Forsyth. Bakın orak çekiç var. Biraz daha yaklaşalım dedi Dix. Fazla yaklaşamayız, burada akıntılar çok kuvvetlidir. Peki nedir bu diye Janet Lovejoy sordu. Uçan daire demiştim ama şimdi gördüğüm resimlerden tanıyorum dedi Dix. Ve Sovyet uzay platformu. Geçen hafta imha edilmiş olması gereken platform. Mercek biçimli bulut denize iyice yaklaşmıştı. Walter Wiley, çocuklar sanırım başımız dertte dedi. Daha önce bir şey söylemek istememiştim ama şu lanet buluta bakın. 20 yıldır buralardayım, böyle bir şey görmedim dedi Wiggins. Bu teknede can yeleği var mıdır diye Gloria sordu. Benimkini giydiniz zaten dedi Wiggins. Gloria üstüne bakınca acı acı güldü. Postiglio'nun yanında duran Jack Bagley, şu dalga bulut dedi. Orada müthiş bir rüzgar vardır. Mercek bulut rüzgar olmayan yanda. Tehlikeli midir? Karada bir tehlike yarattığını duymadım. Ama uçakta giderken bir de bakarsın ki kanatların kopmuş, yalnız gövdenle uçuyorsundur. Bu kaybolma hikayeleriyle bir ilgisi var mı dersin? Bagley yapımcının yüzüne baktı. Bayım, Bermuda şeytan üçgeni konusunda film yapan sensin. Bunun cevabını da senin vermen gerekir. Kameralarının lombozundan dışarı bakan Raiko Nakamura, Saito Osha'ya "Sevgilim ya ölürsek?" dedi. Saçmalama Raiko. Benim gemim bu. Her türlü fırtınaya dayanacak kadar sağlamdır. Peki bu kötü yerin şeytanlarına karşı da dayanır mı? Ben şeytanlara inanmıyorum. Ben kendi güç ve gerilim ölçülerime inanırım. Bilimin gördüğü ve değerlendirdiği şeylere inanırım. Bilim aşkı ölçebilir mi? Elbette ki hayır. Kötüyü de ölçemez öyleyse. Ve biz de kötü bir yerdeyiz. Saito, korkuyorum. Saito kızı kucakladı. Ben yanındayım işte. Bana aşkını ver. Seve seve. Saito kızı üzerine çekti. Yellowtail madeni nesneye doğru mümkün olduğunca yaklaşmıştı. O'Keefe önündeki koordinat listesine bakarak tam da benim su altı yolumun üzerine oturmuş dedi. Beth durmadan resim çekiyordu. Şu alttan sızan şey mi senin gördüğün? Bana kalırsa çamur tabakasına benziyor. Herhalde çamurdur ama video bandında betona benziyordu. Tanrım, bir ceset, bakın diye bağırdı Janet. Ken, tekneyi biraz yana kaydır, üzerine ışık vursun. İşte bir tane daha dedi Dix. Beth'in midesi bulanmıştı. Ken, bunlar... Bilmiyorum, sen resim çekmene devam et. Video bantlarına güvenmeyecek kadar önemli bir durum. Sizi bilmiyorum ama ben çok korkuyorum dedi Janet. Korkaklar kulübüne hoş geldin öyleyse dedi O'Keefe. Beth, hepsini çektin mi? Sanıyorum ama onları... Olanaksız, burada bırakmak zorundayız. Uzaklarda bir patlama duyuldu. Neydi bu diye Dix sordu. Durun bakayım. O'Keefe aklından saniyeleri saydı. 10 saniye sonra 4 patlama daha duyuldu. Tüh diye söylenerek su altı telefonuna sarıldı. Telefon çalışmıyordu. Bağlantı kesilmiş dedi. Cereyan kesildiği anda olmuş olmalı. Peki o patlamalar neydi? Lemprey bizi çok acele yüzeye çağırıyor. Birkaç resim daha. Olmaz, zaman kalmadı. Haydi gidiyoruz. Tekneyi sertçe çevirip dönüş rotasına soktu. Televizyon bölmesinde çıplak tel yine gövdeye değdi. Maden ile tel arasındaki küçük açıklıkta yüksek voltajlı bir kıvılcım belirdi. Ancak sigorta otomatik olarak devreye girdiği için kısa devre elektrikleri söndüreceği yerde teknenin bataryalarını boşaltmaya başladı. ''Neden doğruca yukarı çıkmıyoruz?'' diye Dix sordu. ''Deniz kötüyse su altından daha rahat gideriz.'' Sonarı çevirdim. Az sonra Lemprey'nin gövdesinden yansıyan sesleri duyunca çıkarız su yüzüne. Gördüklerimize inanamıyorum dedi Beth. Dünyayı sarsacak bir şey bu. Hele bir karaya çıkalım da orasını sonra düşünürsün. Ken kusacağım galiba dedi Janet. Sakın ha yutkun. Yapamıyorum hay Allah kahretsin. Kusarsan hepimizi öldürürsün be yut dedik sana. Janet gözlerinden yaşlar boşanarak denileni yaptı. Az sonra bulantısı geçmişti. Ama erkeğin sert sözleri midesine taş gibi oturmuş kalmıştı. Paul, rotadan çıkmışlar, dedi Ray Barnstable. Hemen hemen 90 derece. Derin suların üstündeler ve daha da derine gidiyorlar. Allah telsiz denen şeyi kahretsin. Tam da ihtiyacın olduğu zamanlar bozulur. Birkaç dinamit daha patlatayım mı? Şaşırtmaktan başka işe yaramaz. Hay ağzına sıçtığımın, Ruslardan bir haber var mı? Buraya geliyorlar. Karayla bağlantı kurabildin mi? Hayır. Tüm telsizlerimiz kesik durumda. Forsyth yanında duran kaptana döndü. Kendine gel artık Art. Açıkta olan her şeyi sıkıca bağlasan iyi edersin. Müthiş bir fırtınaya giriyoruz sanırım. Elbette nasıl istersen dedi Lovejoy. Köprüden uzaklaşan adamın arkasından bakan Forsyth tam bir küfür savuracaktı ki Ray Barnstable'ın yanında olduğunu görüp Ray başka bir haberleşme yolu yok mu diye sordu. Denizaltıyla mı? Üzgünüm, tek yol dinamitti. Buna karşı da olumlu bir tepki göstermediler. Ya karayla? Hiç bağlantı yok. Pekala Ray, elinden geleni yap sen. Peki ama Ruslarla nasıl konuşabiliyoruz? Eğer bunu bilseydim, Bay Dix'in kitabını ben yazardım, dedi telsizci. Garip buluta bakan Horatio, rüzgarı iyice kokladıktan sonra elindeki rom şişesinden iri bir yudum alıp öksürdü. Ağzını sildi. Tanrım dedi yüksek sesle. Buraya neden geldiğimi bilmiyorum ama eğer iraden böyleyse geldim işte. Biraz içki içmeme aldırmazsın sanırım. Yaşlı bir adam olabilirim ama daha ölmedim ve et zayıftır. Bir yudum daha aldı. Saf alkol boğazını yakıyordu. Belki hoşuna gitmeyecek ama artık yaşamaktan bıktım efendim. İnsanları da dünyayı da yeteri kadar gördüm tanıdım. Bütün arkadaşlarım çoktan öldüler. Nerede olurlarsa olsunlar, onların yanında olmak iyi bir şeydir bence. Eğer iznin olursa, beni duyuyor musun Tanrım? Gerçekten orada mısın? Günün birinde öğreneceğim nasıl olsa. O güne kadar da kuşkularımı ve içkimi kendime saklayacağım. bir yudum daha aldı. Tanrım, Kaptan Slocum'u neden öldürdün? Neden Bay Lincoln'ı öldürmelerine engel olmadın? Neden depreminle San Francisco'yu yerle bir ettin? Neden Port Royal'ı Kingston körfezinde sulara gömdün? Bunları hiç anlayamadım. Seni bana bir sevgi tanrısı, iyi ya da kötü eylemlerimizi sevecenlikle izleyen biri olarak tanıtmışlardı. Ama sen bize salgın hastalık, ateş, acı ve iğrenç ölümle yaklaşıyorsun. Biz soylu varlıklar gibi davranmaya çalışıyoruz ama sen aramızdaki kötüleri zenginliklere boğuyor, iyilere de kanser ve humma ile işkence ediyorsun. Özür dilerim ama iyi bir dünya yaratabildiğini sanmıyorum efendim. Eğer böyle bir şeyi istemişsen tabii. Tanrım, eğer işine gelirse artık bu yükü sırtımdan almanı isteyeceğim. Sıradan bir insandan çok daha yaşlı olduğumu biliyorum ve uzun süredir senden bunun nedenini açıklayacak bir söz beklemekteyim. Ama sen konuşmadın, papazları dinledim ama onlar iraden yapılacaktır gibi bir şeyler mırıldanıp herhangi bir şey konusunda somut bir neden göstermiyorlar. Bu dünyayı sevmiyorum artık. Bundan önce seninle pek sık konuşmadım. Bugüne kadar senin kararlarına güvendiğim için. Ama artık güvenmiyorum. Öldür beni Tanrım. Çünkü artık sana inanmıyorum. Horatio başını eğerek kendini yok edecek olan yıldırımı bekledi. Aksine deniz kabarmaya başladı. İlk gören batıdan yaklaşan bir deniz kuvvetleri jetinin pilotu oldu. Pilot mikrofonun düğmesine basıp "İmdat, imdat, deniz kuvvetleri 395 konuşuyor, sizi dinliyorum Jacksonville" dedi. Ama bir karşılık alamadı. Bir şey uçağını kavrayıp şeytan denizine fırlattığı anda hala işlemeyen telsizine sesleniyordu. Uçak suya düşünce bin bir parçaya bölündü ve ağır ağır hala sakin ılık suların içinde kayboldu. 23. David Lester soluma maskesine takarken en fazla yarım saat dedi. Gökyüzünü hiç beğenmiyorum. Dostum sen de amma nazenin oldun artık dedi Moose Gregory. Yarım saat diye tekrarlayan yazar merdivenden kayarak denize indi. Moose önce bir küfür savurduktan sonra Lucia'ya "Şekerim gözünü kompresörden ayırma sakın" dedi. "Yedek depomuz yok. Bana güvenebilirsin. İtalyan kızı dakikada 300 küp fit hava veren Ingersoll Rand aygıtını okşadı. Üstünden hiç ayırmadığı küçük altın filli bileziği yine bileğindeydi. Moose yüzünü buruşturdu ama bir şey söylemedi. Hareket eden bir makinenin yanındayken sallantılı incik boncuk takmamasını söylemekten bıkmıştı artık. Siz gelmeden önce hava bozarsa ne yapayım? Suya 3 kere kürekle vur, duyarız. Gregory başını tümüyle örten maskeyi giydi. Buna da bir türlü alışamamıştı. Bir ağızlık, hava deposu ve regülatör hep su altında çalışmaya alıştığı aygıtlardı. Serbest yüzen dalgıca borularla hava gönderen bu en son sistem çok yabancıydı kendisine. Ama aşağıda uzun süreler kalmak için üstüne de yoktu doğrusu. Ağızlığın ağzını yaralamasının yanı sıra kompresör durmadıkça havasız kalma sorunu da yoktu. Yukarı çıkarken basıncı ayarlamak için çeşitli metrelerde beklemekte. Bu yeni maskeyle hem çevresini daha iyi görebiliyor hem de isterse şarkı bile söyleyebiliyordu. Peki öyleyse neden bu kadar nefret ediyordu bundan? Piotr Bedovi telsiz odasına girdi. Morse aygıtını yerinden çıkardı. Şifresini bildirdi. Artık standart olan soru işareti sorusuna Amerikan araştırma gemisiyle bağlantıdayız diye cevap verdi. Kazazedeleri tekneye aldık. Amerikan gemisine aktarmayı planlıyoruz. Talimat bekliyorum. Morse işaretleri birbiri ardından duyuldu. Çok dikkatli ol fakat Moskova'dan haber almadıkça hareket etme. Anlaşıldı. Bedovi aygıtı kaldırmak için doğruldu. Birden ensesinden doğru soğuk bir hava esti. Arkasına döndüğünde kaptan Dimitri Eşkenazi kapının önünde durmuş kendisine bakıyordu. Yüzü sapsarıydı. Çok yazık Piotr dedi. Morse alfabesini ben de bilirim. Yellowtail'in enerji kaybı çok sinsi ve görünmeyen bir biçimde sürüp gidiyordu. Voltaj regülatörleri 220 voltu tutturmak için son sınırlarına kadar çalışmaktaydı. Ne var ki geçen her dakikayla kapasiteleri azalıyor, yükleri çoğalıyordu. Son hiç beklenmedik bir anda geldi. 2 dakikaya kadar Lemprin'in izini bulamazsak su yüzüne çıkacağım dedi O'Keefe. Dix cevap verdi. Akıllıca bir tutum mu bu ya dalgalar? Işıklar söndü. Hava dolaşım düzeni bir iki hırladı ve sustu. O'Keefe, kimse yerinden kımıldamasın dedi. Koltuğunun arkasındaki acil durum ışığının düğmesine uzanıp çevirdi. Floresans ışık altında denizaltının içi bir korku filmi sahnesini andırıyordu. Yüzleri yemyeşildi. Kara kara gölgeler vardı yerde. Köşeler ise zifiri karanlıktı. O'Keefe, hiç gereği yokken, cereyan kesildi dedi. Su yüzüne çıkmaya çalışacağım. Yağ dolu arka boşluktan deniz suyunu dışarı pompalayacak olan acil düğmesine bastı. Ama hiçbir şey olmadı. Tekne sonsuzluk içinde hiç kıpırdamadan yüzüyor gibiydi. Allah belasını versin, dibe iniyoruz diye bağırdı O'Keefe. Janet bir çığlık attı. Beth kızı kendine doğru çekip kucakladı. Dix, 2100 metre derinlikteyiz dedi. Işıklar söndüğü anda göstergeye bakıyordum. Bir kısa devre olmuş olmalı. Yedek enerji depon yok mu? Var ama anlaşıldığına göre o da çalışmıyor. Bu tekneyi su yüzüne çıkarmanın bir yolu olmalı. Çok üzgünüm ama yok dedi O'Keefe. Acil lambasının soğuk ışıklarına baktı. Ta dibe kadar ineceğiz. Gövde bu basınca dayanır mı diye sordu Beth. O'Keefe kadına bakmadı. Ne önemi var bunun? Elektrik olmadıkça yukarı çıkamayız ki. Belki biri aşağı iner. 2100 metreye mi? Olanaksız. Demek hemen pes ediverdin ha, seni korkak yaratık seni. Yani sahneyi yazacak bir deniz avcısı senaryocusu yok diye bizi burada öldürecek misin? Rahat bırak adamı dedi Janet. Ne münasebet. O'Keefe kafanı kullan biraz. Böyle bir durumla karşılaşacağını düşünmüşsündür. Acil durum planların nerede? Çıkmamız olanaksız. Hepimiz için değil ama. Ne demek istiyorsun? Acele edersek içimizden birini yukarı gönderebiliriz. Yalnızca birimizi. Dört insan birbirlerinin yüzlerine, sonra da kendi ruhlarına baktılar. Korku hepsini örten bir örtüydü sanki. Deniz kuvvetleri jeti düştüğü zaman Florida yolunu yarılamıştı. Tiger Shark parçalanan uçağa Lamprey'den daha yakındı. Bu yüzden yaklaşan şeyi ikinci olarak gören Lucia de la Renata oldu. Önce inanmayan bakışlarla baktı, sonra deli gibi elindeki küreyi sulara vurmaya başladı. ''Dan, yukarı çık Dan, yukarı çık!'' Suyun altında yırtık balık ağlarıyla sarılı kara bir yığın olan enkazın yanındaki iki adam, kızın su üzerine indirdiği darbeleri çok hafif olarak duymuşlardı. Moose Gregory eliyle yukarısını işaret etti. Dave Lester başını salladı. İkisi birden yukarı çıkmaya hazırlandılar. Birden maskeleri yüzlerinden koparılır gibi çekildi ve ikisi de enkaza çarptılar. Gregory'nin boynu kırılmıştı. Acımasız denize hava kusarak öldü. David Lester umutsuz bir çırpınışla maskesiz olarak yüzeye çıkmaya çabalıyordu. Ama 70 metre derindeydi ve su yüzüne erişme şansının olmadığını biliyordu. Kaptan Arthur parlak turuncu şamandırayı gösterdi. Hemen hemen üzerlerindeyiz. O naylon ipe bir çengel atsak. Kopar dedi Forsyth. Ray durum nedir? Saniyede 7 metre hızla batıyorlar. Dibe kadar inecekler sanırım. Derinlik ne kadar? 2000 metreden biraz fazla. Teknenin gövdesi bu basınca dayanabilir mi? Peki ama ya hava diye sordu Lovejoy. Teknede 4 kişi olduğunu unutma. 6-7 saat. Temizleyiciler bozulmuşsa daha az. Telsizle yardım iste dedi Lovejoy. Deniz kuvvetlerinden bir DKA çağırıp Yellowtail'i askıya alıp çıkartabiliriz. DKA mı diye yanlarına gelen Posty sordu. Denizaltı kurtarma aracı. İnsansızdır. Çok derinlere inebilir. Yukarıdan kumandayla ve televizyon ekranından izlenerek çalıştırılır. Ama en yakını San Diego'dadır. Artı telsiz bağlantımız olsaydı bile yine çok geç kalırdık. Lovejoy Forsyth'ın bileğini kopartacakmış gibi sıktı. Paul bir şeyler yap. Hiçbir şey yapamam. Art kızın için endişelendiğini biliyorum ama benim karım da orada. Elimden kesinlikle hiçbir şey gelmez. Rus gemisi bize doğru geliyor efendim dedi Ray Barnstable. Işıkla işaret veriyor. Onun da telsizi çalışmıyor sanırım. Kazazedeleri aktarıp aktaramayacaklarını soruyorlar. Forsyth Lovejoy'un vereceği karşılığı bekledi. Evet de dedi kaptan sert bir sesle. Hiç olmazsa birilerini kurtaralım. Ben de sizler kadar korkuyorum dedi Beth Forsyth. Ancak filmleri yukarı iletmek gerek. Ben de aynı fikirdeyim. Kim gidecek diye sordu O'Keefe. Sen. Bunu başarma olasılığı olan tek kişi sensin içimizde. Olmaz, ben burada kalırsam bir şeyler yapabilirim belki. Bunu kullanmasını benden başka bilen yok aramızda. Seni burada bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun, dedi Janet. Yanından ayrılmaya niyetim yok. Beth, Anthony Dix'e baktı. Öyleyse senle ben kalıyoruz. Önce hanımlar, diye gülümsemeye çalıştı Dix. Beth duraksadı. Olmaz, ben yüzmeyi pek beceremem. Kiefer de belki bir şeyler yapabilir. Sen hem daha güçlüsün hem de bu kasetleri yukarı iletmek için daha çok şansa sahipsin. Korkarım ki siz seçildiniz Bay Dix. 3 milimetrelik film kasetini plastik bir torbaya koyup ağzını bağladı. Soluma şişelerinden birini tak, dedi O'Keefe. Sonra şu lombardan geç. Kapağını arkadan sıkıca kapattıktan sonra da denize açılan öteki kapağı çevir. İçeri su dolduktan sonra ağır ağır çık dışarı. Çok hızlı yükselme sakın. Ağzından çıkan kabarcıklardan hızlı gitme. Alnı ter içinde kalan Dix, peki neden siz de aynı yolla çıkmıyorsunuz, diye sordu. Dış bölmeye su girdikten sonra orasını boşaltacak pompayı çalıştıramıyoruz. Haydi çabuk ol. Her saniye biraz daha batıyoruz. Dix duraksadı. Sizi burada bırakmakla kendimi korkak yerine koymuş oluyorum. O filmleri kocamın eline ver hele, dedi Beth sertçe. Birden sesi kısıldı. Ona kendisini sevdiğimi söyle. Sen gitsen olmaz mıydı? Dix neredeyse ağlayacaktı. Haydi git artık be. Git Dix, dedi O'Keefe. Dibe iniyoruz diyorum sana. Dix'in lombar kapağını açmasına yardım etti. Diğeri de böyle açılır. Çok ağır hareket etmeyi unutma. Şamandıra ipine tutun. Hava kabarcıklarından hızlı yükselirsen ciğerlerin parçalanır. Ben, diye bağırdı Dix. Haydi be. Dix dış bölmeye geçerken, bu gece bir bira da benim için iç, diye mırıldandı. Paul Forsyth kısa menzilli radyodan Knipovich'in kaptanıyla konuşuyordu. Telsizler ancak tek yönlü çalışmaya başlamışlardı. Karadan yapılan yayını duyuyordu ama onlar kendisini duyamıyorlardı. Sualtı tekneniz var mı, diye sordu Forsyth. Neden sordunuz? Bizimki denetimden çıktı ve batıyor. Enerjileri kesilmiş olmalı. Son saatlerin olaylarını hatırlayan Eşkenazi gülümsedi. Dostum, biz buraya sizi gözetlemeye gelmiştik. 8 saatte bir kurtarmaya değil. Anlıyorum ama su altı tekneniz varsa yardım etmeniz için yalvarırım size. Durakladı. Karım batan o teknenin içinde. Evet, küçük bir su altı teknem var, diye göğüs geçirdi Eşkenazi. Ancak 1000 metreye dalabilir. Daha derine inerse parçalanır. Sonardan anladığıma göre burada derinlik 2100 metre. Kendi adamlarımı öldürtmekten başka bir işe yaramaz. Onun için yardımınıza vermem. İnanın elimde olsaydı yardım ederdim. Yanında duran Piotr Bedovi'ye baktı. Elimde olsaydı, diye tekrarladı. 5. kaset, 1. yüzün sonu.